Ayrım 15, Alevilerin Büyük Sırrı, Ünsal Öztürk, sayfa 179. Şaman Doğaçlaması ve Alevi Deyişleri. Şamanların ayin sırasında okudukları şiirleri de incelemek gerekiyor. Şamanlar yaptıkları törenlerde doğaçtan şiirler okuyorlar. Bir okuduklarını bir daha tekrarlayamazlar. Eğer seyirciler not ederlerse biz de o andaki söylediklerini öğrenebiliriz. Aleviler de ayinlerinde, cem ve semahlarında deyişler söylemektedirler. Deyişler doğaçlama değildir. Daha önceki ozanların, pirlerin söyledikleridir. Özellikle semah yürürken söylenen belirli deyişler vardır. Bu deyişler her zaman tekrarlanabilen, ezbere bilinen deyişlerdir. Semah yürüyenler ise nerede, nasıl hareket edeceklerini bilmektedirler. İlhan Cemer seven Aleviler de Sema adlı kitabına Radloff'tan alıntı yapmış. Bir şamanın ayin sırasında söyledikleri var alıntıda. Şaman bir kazın üzerine oturur ve kollarıyla yukarıya uçuyormuş gibi şiddetli hareketler yapar. Bu sırada da yüksek sesle ve ağır ağır şunları okur. Ak göğün altında, ak bulutun üstünde, mavi göğün altında, mavi bulutun üstünde, yüksel semaya ey kuş. Bunun üzerine şaman kaz sesini çıkartarak yanıt verir. Ungay gak gak, ungay gak, kay kay gak gak, ungay gak. Şaman altın bir dizgin yerleştiriniz. Kaz ungay gak gak. Şaman altın kementi tutunuz. Kaz ungay gak gak. Şaman bir aylık mesafeye bakınız. Kaz ungay gak gak. Şaman ak süt gölüne bakınız. Kaz ungay gak gak. Şaman bir günlük mesafeye bakınız. Kaz ungay gak gak. Şaman sür odağına bakınız. Kaz ungay gak gak. Şaman sür odağından kendisine yemek almasın, ak süt gölünden kendisine içecek almasın. Kaz ungay gak gak, ungay gak, kay kay gak gak, kay kay gak. Dipnot: İlhan Cemer seven Alevilerde Semah, sayfa 20. Yukarıya aldığım doğaçlama ile Alevilerin cemlerinde söylenen deyişlerin benzetilmesi çok yanlıştır. Aşağıya bir deyiş alacağız, bizimki de turna olsun, değerlendirmeyi okurlara bırakıyoruz. Turna Semahı. Uyurken üstüme gelen yoldaşlar, gafil aç gözünü uyan dediler. Serseri kalma bu cihan içinde, yürü bir gerçeğe ey can dediler. Turnalar turnalar telli turnalar, semah edenler de dosta gidenler. Dosttan bir elma geldi, elma ne güzel elma. Eğlenin turnalar, ben de varayım. Haber sorayım, yoldaş olayım. Uyandım uykudan, açtım gözümü. Kulak verdim, gördüm, döndüm yüzümü. Bir aydınlık aldı kara yazımı. Yürü şimdi, korkma ey can dediler. Turnalar, turnalar, telli turnalar. Semah edenler de dosta gidenler. Dosttan bir elma geldi. Elma ne güzel elma. İçi turunç, dışı turunç. Ne güzel elma. Eğlenin turnalar, ben de varayım. Haber sorayım, yoldaş olayım. Hey dost, hey dost, boş kadehler dolu olacak zamandır. Yardımcımız belli olacak zamandır. Yürüyelim, şimden sonra uğurdur. Aslını yitiren koşar seyirtir. Dost bende, yareler türlü türlüdür. Senin aşkın bana hey dost çağırtır. Hey dost, hey dost. Okuduğunuz bu sayfaya kadar anlatmaya çalıştıklarımızı Cemal Şener özetlemektedir. Şimdi sözü Cemal Şener'e vereceğiz. Aşağıdaki alıntıya tamamen katılıyoruz. Cemal Şener doğruları söylüyor. Yorumu ise sizlere bırakıyoruz. Şaman ayinlerinde dış görünüş açısından belli bir liktelik söz konusu olabiliyor. Ama şamana yön veren içsel güçler, ruhlar olduğu için ibadetin biçimi ve doğrultusu tamamen o anda şamanın özel durumuna, transa geçmesine, ruh haline bağlıdır. Ayin sırasında okuyacağı dualar, nefesler, ilahiler, afsunlar vesaire o sırada aldığı ilhama bağlıdır. Şamanların ayin sırasında okudukları dua, nefes gibi şeyleri tespit etmek oldukça zordur. Özellikle trans halinde, veşt halinde ne yaptığını, ne söylediğini tespit oldukça zordur. Çünkü şamanın trans hali kendinden haberinin olmadığı bir ruh halidir. O adeta ayrı bir dünyaya yolculuk etmektedir. Kendiliğinden oluşan doğaç bir ibadet tarzıdır. Bir daha yaptığında aynı hareketleri yapmasını şamandan beklemek ise olası değildir. O önceki ibadet sırasında yaptığının aynısını asla yeniden tekrarlayamaz. Ayinden sonra da söylediklerini tekrarlayamaz. Çünkü o ayin sırasında kendini koruyucu ruhlarının iradesine bırakmıştır. Onlar ona ne ilham vermişlerse o onu yapmıştır. Dipnot Cemal Şener, Şamanizm Türklerin İslamiyet'ten önceki dini, sayfa 115. Gezegenlerin dansı, bugünkü güneş sistemi. Bugün güneş sistemini biliyoruz. Dünya merkezde hareketsiz durmuyor. Ay da gezegen değil, bunu da biliyoruz. Güneş merkezde duruyor. Güneşe uzaklıklarına göre gezegenler şu şekilde sıralanmaktadır. 1 Merkür, 2 Venüs, 3 Dünya, 4 Mars. Daha sonra geniş bir aralık vardır. Burada içinde asteroidler, planetoidler veya küçük gezegenler bulunan binlerce küçük gök cismi hareket etmektedir. Sonra 5 Jüpiter, 6 Satürn, 7 Uranüs, 8 Neptün, 9 Plüton yer almaktadır. Kurallara uymayan asi Plüton en dıştadır. Tam anlamıyla bir gezegen olarak sayılmayı pek hak etmeyen Plüton oldukça yakın bir tarihte 1930'da keşfedilmiştir. Dipnot Patrick Moore, Gezegenler Kılavuzu, TÜBİTAK Yayınları, sayfa 2. Plüton'un ötesinde ise yıldızlar, gaz ve toz bulutu vardır. İnsanlar yaşadığımız günlerde gönderdikleri uzay araçları ile Plüton'un dışında diğer gezegenlerin yakın çekim görüntülerini ellerinde bulundurmaktadırlar. Güneş bu sistemin merkezinde durmaktadır. Sistemin tartışmasız tek hakimi Güneş'tir. Bu doğru bugün artık tartışılmamaktadır. Bilimin ve inancın ayrıştığı nokta Kopernik ile başlamış ve devam etmektedir. Güneş de kendi etrafında dönmektedir. Bu dönüşü 25 dünya gününde tamamlamaktadır. Plüton bilim adamlarının incelemelerine göre artık gezegen olarak kabul edilmemektedir. 13 Mart 1930 yılında Tumbau tarafından varlığı saptanmıştır. Plüton Güneş'ten 6 milyar kilometre uzaktadır. Yarıçapı 3900 kilometredir. 24 Ağustos 2006 tarihine kadar Güneş sisteminin en küçük 2390 kilometre çaplı olarak kabul edilmiştir. Uluslararası Gökbilim Birliği, International Astronomical Union, AU, 24 Ağustos 2006 tarihinde Prag'da yaptığı toplantıda Plüton'u gezegen sınıfından çıkarmıştır. O artık bir asteroittir ve 134.340 rakamı ile anılmaktadır. Batlamyus Sistemi. Milattan sonra 120 ile 180, bazı kaynaklara göre 138 ile 180 yılları arasında İskenderiye'de yaşamış olan Ptolemeus, yani Batlamyus, bir sistem geliştirmiştir. Sistem Kopernikus'a, yani Kopernik kadar dünyaya hakim olmuştur. Hristiyanların ve İslam'ın kabul ettiği sistem Batlamyus sistemidir. Batlamyus'tan önce benzer düşünceler Platon ve Aristo tarafından dile getirilmiştir. Çizelgeler bunlara işaret etmektedir. Görüldüğü gibi bu sistemlerde dönüşler saatin tersi istikameti olarak belirtilmiştir. Batlamyus sistemine göre dünya merkezde hareketsiz durmakta ve bütün gezegenler dünyanın etrafında dönmektedirler. Bu gezegenler şunlardır. 1 Ay, 2 Merkür, 3 Venüs, 4 Güneş, 5 Mars, 6 Jüpiter, 7 Satürn. Bu gezegenler düzgün dairesel dönüşlerle dünyanın etrafında dönmektedirler. O zamanlar Uranüs, Neptün ve Plüton bilinmemektedir. Gökyüzü dünyanın etrafında dönüşünü 24 saatte bir tamamlar. Batlamyus gezegenlerin hareketlerini fark etmiştir. Onun zamanında da gezegenler ve yıldızlar batıdan doğuya doğru hareket etmektedirler. Ancak en dıştaki Mars, Jüpiter ve Satürn birkaç hafta normal dışı hareket etmektedirler. Bu hareketi Patrick Moore şu şekilde anlatıyor. Mars, Jüpiter ve Satürn bazen normalde batıdan doğuya doğru olan hareketlerinin ve yıldızların aksi yönünde, yani doğudan batıya doğru hafif eğriler çizerek hareket ederler. Bu durum birkaç hafta boyunca sürer. Mükemmel bir gözlemci ve başarılı bir matematikçi olan Ptolemeus da bu garipliğin farkındaydı. Dipnot Patrick Moore, Gezegenler Kılavuzu, sayfa 21. Bu anlatımlardan Batlamyus sisteminde aynen bugünkü gibi gezegenlerin batıdan doğuya doğru Alevilerin ve Mevlevilerin hareketleri gibi döndüklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak yine bu sistemde Güneş'in sistemin özünde oturmadığı, dünyayı merkez alarak dördüncü yörüngede oturduğu bilinmektedir. Batlamyus sistemi 1000 yıldan fazla bir zaman, 1500 yıl dogma olarak kabul görmüştür. Karşı çıkanlar öldürülmüştür. Yakın zamanlarda bile bu sistemi sarsacak görüşler ihanet olarak, Tanrı'ya başkaldırı olarak kabul edilmiştir. Kopernik sistemi 16. yüzyılın ortalarında Polonyalı Kopernikus, yani Kopernik, uzun araştırmalar sonucu göksel kürelerin dönüşleri üzerine adlı kitabını yazmıştır. Kopernik bu kitabı ile Batlamyus teorisine son vermiş, tarihe karışmasına neden olmuştur. Kopernik'in de hataları vardı ve kendisinden sonra gelecek bilim adamları kuramı yerli yerine oturtacaklardı. Ancak Kopernik dünyayı merkezden alarak gökteki üçüncü sıraya, sıradan yerine koymuş. Güneş'i dördüncü sıradan alarak merkeze koymuştur. Güneş merkezli sistem o güne kadarki dogmayı parçalamıştır. Batlamyus teorisi ile bütünleşen, kendilerine göre teoriler oluşturan sistemler parçalanmıştır. Dinler Batlamyus teorisini inanç haline getirerek tartışılmasını engellemişlerdi. Bu yüzden Kopernik başına gelecekleri bildiği için kitabını ancak ölümüne yakın bir zamanda yayımlayabilmişti. Kendisinden sonra gelen bilim insanlarının başına ise korkunç felaketler gelmiştir. Bruno 1600 yılında yakıldı, Kopernik kuramını savunuyordu. Galileo ise artık teleskopla gözlem yapabiliyordu. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü biliyordu. 1630'lu yıllarda Engizisyon'a çıkartıldı, teorisinden vazgeçmesi istendi. Galileo dünyanın güneşin etrafında döndüğü iddiasından vazgeçtiğini söyledi. Kapıdan çıkarken ise dünyanın güneşin etrafında döndüğünü mırıldanıyordu. Aynı kilise Galileo'nun haklı olduğunu 1992 yılında kabul etmiştir. Yani daha dün. Daha sonra gelen en önemli bilim adamı Kepler'dir. Ona göre de güneş sistemin merkezinde yer almaktaydı. Gezegenlerin güneş etrafında dairesel değil, elips çizerek döndüklerini fark eden Kepler'dir. Yakılan kütüphaneler, bilim adamlarına baskı. Kitap yakmalar yüzünden tarihimizde karanlık noktalar var. Bilindiği gibi eskiden kitaplar elle yazılıyor ve az sayıda yine elle çoğaltılıyordu. Onlar da çeşitli nedenlerle yakılıyordu. Bazı bilim adamları ve onların yazdıkları hakkında bilgimiz yoktur. Aşağıda kısaca tarihteki irili ufaklı belli başlı kitap yakmaları hakkında bilgi vereceğiz. Tarihte yok edilen en büyük kütüphanelerden biri Bağdat Kütüphanesi'dir. 750-1258 yılları arasında hüküm süren ve Abbasiler devrinde başta Aristoteles, Platon ve Sokrates olmak üzere eski Yunan düşünürlerinin, Süryani yazarlarının eserleri Arapçaya çevrildi. Bağdat'ta kültür, bilim ve felsefe ağırlıklı eserlerle dolu dünyanın en büyük kütüphanesi meydana gelmişti. Abbasiler devrine son veren Moğol Hakanı Hülagü, Bağdat'ı aldığında Bağdat kütüphanesindeki tüm eserleri Dicle Nehri'ne atarak yok etmiştir. Hepsi el yazmasıdır. Tarihte yok edilen ikinci büyük kütüphane Samanoğulları Devleti'ne ait Buhara Kütüphanesi'dir. Bu kütüphanenin ünlü bilgin İbn-i Sina tarafından yakıldığı iddia edilmektedir. Güya İbn-i Sina buradaki kitapları okuyup gerekli notları aldıktan ve bazılarını da ezberine yerleştirdikten sonra Seyranül Hükme diye anılan bu kütüphaneyi ileride yazacağı kitapların kaynakları bilinmeyip hepsinin kendi bilgisi olduğunu sanılması için bizzat kendisinin yaktığı söylenmiştir. Yok edilen bir başka çok önemli kütüphane ise İskenderiye Kütüphanesi'dir. M.Ö. 3. yüzyılda kurulmuş olan İskenderiye Kütüphanesi'nde 900 bin cilt el yazması olduğu kabul edilmektedir ve dünyanın o güne kadar kurulmuş en büyük kütüphanesidir. Bazı kaynaklar Hazreti Ömer'in emriyle Amr İbnül As'ın yaktığını, bazı kaynaklar ise Hristiyanların yaktığını aktarmaktadır. Sonuçta yüz binlerce el yazması bir daha yerine konamayacak bir şekilde yakılarak imha edilmiştir. II. Mahmud döneminde Karaca Ahmet Sultan dergahında ve İstanbul'da bulunan 20 kadar Bektaşi dergahının tarihi değeri olan tüm eşyaları, kitapları yakılır. Birkaç örnek daha. M.Ö. 213'te Çin İmparatoru Qin Shi Huang İmparatorluğu destekleyen felsefe okulları dışında diğer tüm felsefe okullarının kitapları yakıldı. 325 yılında Arius ve öğrencilerinin kitapları Tanrı tanımaz oldukları gerekçesiyle Nikaya'da yani İznik'te ilk Ruhaniler Meclisi kararıyla yakıldı. 475 yılında Nestorius'un kitapları 2. Theodosius emriyle Tanrı tanımaz oldukları gerekçesiyle yakıldı. 1497 yılında Floransa'da Girolamo Savonarola'nın pornografik yazıları, müstehcen resimler, dine aykırı kitaplar, Boccaccio'nun Decameron adlı eserinin kopyaları ve Ovidius'un tüm eserleri yakıldı. 10 Aralık 1520'de Martin Luther, Katolik Kilisesi'ne savaş açarak dini yasaklar ve aforozla ilgili kitapların yakılmasını sağladı. 10 Mart 1521'de 5. Karl Martin Luther'ın yazılarını yaktırdı. 19 Ekim 1817'de aşırı radikal bir grubun maşası oldukları sanılan 600 kadar üniversite öğrencisi gerici milliyetçilik ruhuna aykırı ve Almanlara yakışmayan kitapların ve bu kitapların yazarlarının isimlerini kartonlara yazarak yaktılar. Ayrıca Ömer Hayyam'ın el yazmalarının 1912'de Titanik gemisiyle birlikte Kuzey Atlantik'in derin sularında kaybolması ve Alamut Kütüphanesi'nin yok olması da çok hazindir. 10 Mayıs 1933'te Almanya'da bilinen tarihin en büyük kitap katliamlarından biri gerçekleştirildi. Heine, Marx, Freud, Zegers, Breit, Zuckmayer, Zweig, Mann ve Remark'ın kitapları yakıldı. Arkeoloji meraklısı bir Rus askerinin kütüphanenin yıkıntılar arasından bulup daha sonra üzerinde çalıştığı kitabın Maya yazılarının çözülmesine neden olması, kitap yakmaların ne anlama geldiğini anlatması açısından ilginçtir. 1936'da Yunanistan'da diktatör Yovannis Metaxas, Giannis Ritsos adlı şairin kitaplarını alenen yaktırdı. 1988 yılında Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri adlı romanı Müslümanlar tarafından sakıncalı bulunarak yakıldı. 2001'de Amerika'da bir kilise birliği Foreigner, AC/DC, Bruce Springsteen plaklarını, sayısız kitabı, Harry Potter dahil, Pinokyo ve Herkül gibi çocuk kitaplarını ve Disney videolarını yaktı. 2001'de Endonezya'da sol tandanslı veya dinden fazla batılı oldukları gerekçesiyle pek çok kitap pop müzik CD'leri yakıldı. 2002'de Tiflis'te Ortodoks Kilisesi'ne bağlı bir grup tarafından kameralar önünde protestanlara ait yüzlerce İncil yakıldı. 1990'lı yıllarda Saraybosna'daki Doğu ile Batı mimarisinin sentezi olan Saraybosna Milli Kütüphanesi'nin bombalanması ile Batı medeniyeti kendisini de öldürdü. Bosna vahşetinin en derin anlamı budur. Yakılan Milli Kütüphane'de 5300 eski el yazması eser, 20.000 tarihi belge, 30.000 kitap artık yok. Diğer kütüphanelerde de 10.000'lerce kitap ve belge yakıldı. Bağdat'taki Ulusal Müze ve Ulusal Kütüphane savaşın ardından talan edildi. Türkiye'deki toplatılan, yakılan, yok edilen sadece yurt kitap yayına ait kitapları saysak sayfalar tutar. Dünyanın bu konuda sicili en kabarık ülkesi Türkiye'dir. Tarihte bilim ile din arasındaki çatışmayı, dinin bilime yaptığı baskı ve katliamları kavrayabilmemiz için Bruno'nun ölümünü, öldürülmesini unutmamanızı diliyorum. Tarihte sadece kitapların yakılarak yok edilmesinin yanında bir de bilim adamlarına yapılan baskılar, yıldırmalar, sindirmeler vardır. Alevileri anlayabilmek için bilim adamlarına, topraklarımızda yaşayan insanlara topluca göz gezdirmekle yarar var. M.Ö. 460 yılında doğan büyük bilgin Hipokrat, Aleviler için çok önemli olmalıdır. Anne rahmindeki çocuğun ilk başlangıcını inceleyen Hipokrat'tır. Gerçeğin açığa çıkartılması, Alevi halkın kökenlerinin bulunması için Alevi doktorlara, zihni açık akademisyenlere ve tıp tarihi ile ilgilenen, embriyo ile ilgilenen doktorlara ihtiyaç var. Eski Yunan'da Thales, M.Ö. 640-550 bir astronom da aynı zamanda. O güne kadar Miletliler ay ve güneşe tanrı diye tapıyorlardı. Thales ayın ve güneşin ateş topu olduğunu söylüyordu. Anaximandros, M.Ö. 615-140 Thales'in öğrencisiydi. Bütün gezegenlerin önce sıvı olduğunu, hayatın ilk olarak denizlerde başladığını söyleyen odur. M.Ö. 450 sıralarında yaşayan Miletli Anaximenes de aynı yolu sürdürmüştür. Nesnelerin ilkel durumunu rüzgar, bulut, su, toprak ve taş olarak anlatmıştır. Anaxagoras, M.Ö. 500-428, güneş ve ay tutulmalarını doğruya yakın olarak açıklamıştır. Bitki ve balıklardaki solunum işlemini açıklamıştır. Ona göre insanın aklının gelişmesi, insanın ellerini kendisi için kullanmaya başlamasından sonradır. Efes'e yerleşen Heraklit ise artık bilim herkesin anlayabileceği bir şekle indirgemiştir. Ona göre her şey durmadan akıyor ve değişiyor, aynı suya iki kere girilmiyordu. En durgun maddede bile sürekli hareket vardır, her şey mücadeleyle doğar ve ölürdü. Nihayet Sicilyalı Empedokles'e gelmiş bulunuyoruz. Empedokles M.Ö. 455 yıllarında yaşamıştır ve evrim fikrini geliştirmiştir. Organların kendiliklerinden değil doğal bir seçimle bir araya geldiğini söyleyen odur. Doğa organları türlü yollarla bir araya getirerek defalarca sınar ona göre. Doğayla başa çıkan canlı sağ kalır, geri kalanı ölür. Demokrit, M.Ö. 460-360 yıllarında atom sözcüğünü ortaya atmıştır. Metafizikçi Batlamyus, M.Ö. 120-180 yılları arasında İskenderiye'de yaşamıştır. Ancak ondan çok önce Platon ve Aristo gökyüzü sistemine ait görüşlerini ileri sürmüşlerdir. Bunlardan Platon'un düşünceleri çok ilginçtir. M.Ö. 619 yılında Miraç'a çıkan Muhammed, Platon'un gösterdiği adreste Allah ile görüşmüştür. Platon, M.Ö. 428-348 yılları arasında yaşamıştır. Eski gizem kültlerini bir araya toplamıştır. Kendisinden önceki Grek dinlerini, Pisagor'dan pek çok düşünceyi, gizemli Eloisis topluluklarının düşüncelerini bir araya toplamıştır. Bir felsefe oluşturmuştur. Platon düş gücünü çalıştırmaktadır. Metafizikçidir ve din dışı görüş ifade eden bilim adamlarına düşmandır. Onların öldürülmelerini, katledilmelerini bile savunacak kadar gözü dönmüş bir kişidir. Çok ilginçtir ki örneğin İslam'daki arş anlayışı Platon'dan alınmadır. Platon'un ise hangi gizemli öğretiden aldığı meçhuldür. Platon birçok şeyin yanı sıra bir de ruh kavramını da geliştirmiştir. Platon'a göre yeryüzü 7 gezegenin oluşturduğu küreler tarafından çevrilmiştir. 7 gezegenden sonra 8. kürede yıldızlar vardır. Ondan sonraki 9. küre ise tanrıların ülkesidir. 9. küre saat istikametinde dönmektedir ve ölümlülerin küreleri olan 7 küreyi kendi doğrultusunda döndürmeye çalışmaktadır. Platon'un ruhların yıldızlarda olduğu düşüncesi daha sonra gelen gizemli inançlarca da benimsenmiştir. Platon metafiziğin temel taşlarından biridir. Aristo M.Ö. 384-322 yılları arasında yaşadı. Platon'un öğrencisi ve Büyük İskender'in de hocasıydı. Platon, Aristo ve Batlamyus astronomi alanında tamamen yanlış görüşler ileri sürdüler. Onlar gök sisteminin merkezde kıpırdamadan duran dünyanın etrafında döndüğünü düşünüyorlardı. Ayın bir gezegen olduğunu, güneşin dördüncü gökte bulunduğunu söyleyenler onlardı. İslam da bu kişilerin görüşlerini kabul etmiştir. Kozmos sözcüğünü ilk kullanan Pisagor'dur. M.Ö. 584-504. Pisagor'un Sisam adasından olduğu söylenmektedir. O aynı zamanda bir gezgindi ve gençken Mısır ve Babil'i de dolaşmıştı. 22 yıl Mısır'daki Menfis mektebinde kaldığı söylenmektedir. Babil'de esir olduğu anlatılmaktadır. Önemli bir matematikçi olduğu bilgisi de vardır. Pisagor ortaya attığı işrak felsefesi yani doğuş ve aydınlanma ile tanınmaktadır. Eski gizli öğretileri üstü kapalı olarak aktarmaya çalışmıştır. Sisamlı Aristarkos M.Ö. 310-230 çok önemli bir bilim adamıydı. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü ilk o ileri sürmüştü. Kopernik, Aristarkus'un düşüncelerini yakından inceleyerek kendi görüşlerini oluşturmuştu yüzyıllarca sonra. Aristarkus'un düşüncelerini insanlık Arşimet ve Plutarkos aracılığıyla öğrenmişti. Bize bıraktığı en büyük miras ise bu evrende ne gezegenimize ne de bize doğada bir ayrıcalık tanınmamış olduğudur. Bu görüş gezegenimizin yıldızlarla kıyaslanışında geçerli olduğu kadar insanlık ailesinin fertleri arasında çeşitli ilişkilerde de geçerlidir. Bu görüşün etkisiyle astronomide olduğu kadar fizikte, biyolojide, antropolojide, ekonomide ve siyasette büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Dipnot Gökyüzü ve İletişim Boyut Kitapları sayfa 8. 2. yüzyıldan itibaren dünyaya hakim olan Kopernik ile birlikte çöpe atılan Batlamyus teorisinde olsun, bugünkü bilinen teoride olsun gezegenlerin bir hareketi vardır. Her iki sistem kimin merkezde bulunduğu asıl tartışmasına dayanmaktadır. Bu sistemlerde Dünya ve Güneş söz konusu edilmektedir. Tüm şemalar incelendiğinde kutup yıldızı merkezli bir tartışma yapılmamaktadır. Kutup yıldızı tartışılan konular arasında hiç yoktur. Kutup yıldızının merkezde bulunduğu, gökyüzünün, yıldızların, gezegenlerin onun etrafında döndüğü sisteme asiyatik sistem diyoruz. Yukarıda anlatılan ve şemalarla gösterilen sistemler, Aleviler ile şamanlar arasındaki temel farklılıkları da göstermektedir. Eski Türkler, şamanlar dünyayı, güneşi, ayı, göksel inançlarının merkezine koymamışlardır. Onların inançlarının, göksel anlayışlarının merkezinde bulunan kutup yıldızıdır. Batlamyus'a göre daha önce anlatıldığı gibi Mars, Jüpiter ve Satürn birkaç hafta normal dışı hareket etmektedirler. Bu hareket saat istikametindedir ve geçicidir. Bazı yörelerdeki Aleviler semaha başladıkları zaman kısa bir süre saat istikametinde döndükten sonra tersi istikamette dönüşlerini sürdürmektedirler. 15. ayrımın sonu. Sayfa 194.